huzur arayan topraklar.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Güneşli bir Ankara sabahından merhaba diyoruz. Yine Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda bölgede Arap Baharı ve sonrasını ele alacağız. O günden bugüne huzurun ve demokratikleşmenin ne ölçüde sağlanabildiğini değerlendireceğiz. Süremizin el verdiği ölçüde bölgedeki gelişmelere değineceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19. 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19. 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadogudahuzur@tarata.net.tr. Bir kez daha söyleyelim. ortadogudahuzur@tarata.net.tr. Bu programda az önce de ifade ettik, bölgede Arap Baharı'nı ve sonuçlarını konuşacağız. Bu kalkışmaların bölgede arzulanan demokratikleşmeyi sağlayıp sağlamadığı üzerinde duracağız. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor İrem Aşkar Karakır'la ayaklanma sonrası kadınların konumunu değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli konuğumuz yardımcı doçent doktor Duygu Dersan Orhan'la birlikteyiz. Konuğumuz Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Dersan Orhan'la Arap Baharı'nı ve demokratikleşmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz Arap ayaklanmalarının ortaya çıktığı ulusal ve bölgesel konjonktürle başlayalım. Orta Doğu'da halkın yönetenlerle doğrudan karşı karşıya kalması aslında yeni bir olgu değil. Geçmişte de bu tür olaylar yaşandı. Hatta 2007'de Mısır'da ciddi anlamda işçi eylemlerinin olduğunu da görüyoruz. Ancak Orta Doğu halklarının siyasi partiler, kanaat önderleri, yeraltı örgütleri, genç subaylar tarzı yapılar yerine kendi hesabını meydanlara doğrudan inerek tepkisini göstermesi yeni bir durum. Arap Baharı 18 Aralık 2010'da Tunus'ta başladı. Tunuslu bir gencin yolsuzluk ve kötü muameleye tepkisi sonucu kendisini yakması Tunus'ta fitili ateşledi. Ardından olaylar Mısır, Ürdün, Yemen, Cezayir, Libya, Bahreyn, Suriye gibi birçok ülkeye de yayıldı. Sayın Duygu Dersan Orhan, kısa bir hatırlatmayla başlayalım dinleyicilerimiz için. Her ülkenin özel koşullarının olduğunu biliyoruz. Ancak kalkışmalar hangi taleplerle başladı ve nasıl yaygınlaştı?
Evet, ifade ettiğiniz gibi Arap Baharı olarak bir genel bir olgudan bahsediyoruz. 2010 yılı Aralık ayında Tunus'ta bir işsiz bir üniversite mezunu, işsiz bir gencin kendini yakmasıyla başlayan ve çok kısa bir süre içerisinde Orta Doğu'da genel olarak yaygınlaşan hükümet karşıtı ayaklanmalara Arap Baharı adını veriyoruz. Terminolojik olarak bahar kelimesi doğru mudur, yanlış mıdır şu an gelinen nokta itibariyle bunu tartışabiliriz. Çünkü bahar olumlu anlamlar taşıyan bir kelime. Genel olarak Arap ayaklanmaları isterseniz olarak değerlendirdiğimizde her ülkenin kendine özel nedenleri var. Ama genel olarak söylersek halk neden Orta Doğu'da sokaklara indi? Sizin de ifade ettiğiniz gibi Orta Doğu siyasi tarihinde devrimler, darbeler var. Ufak çaplı protestolar, gösteriler var hükümet karşısında. Ancak bu derece yaygın ve biraz da belki Avrupa tarzı sokak eylemleri ne halkı götüren nedenler neler? İlk etapta bunları gruplamak gerekirse ekonomik, siyasal ve sosyal nedenler olarak üç başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik nedenleri başta ifade etmek gerekirse Orta Doğu'da giderek kötüleşen ekonomik durumlar, enflasyonun yüksekliği, özellikle genç nüfus arasında, üniversite mezunları arasında giderek yükselen işsizlik oranları, ekonomik anlamda iktidarların yolsuzluklara karışmaları, yüksek oranlardaki yolsuzluk rakamları ve en önemlisi gelir uçurumu. Yani zengin ve fakir arasındaki uçurumun artmış olması, orta tabaka diye bir kavramdan Orta Doğu'da ekonomik anlamda söz edemememiz. Bunların hepsi ekonomik anlamda halkı daha iyi, daha refah seviyesi yüksek bir yaşam koşulları arzu etmeleri talebinde bir araya getirdi. Diğer taraftan siyasal anlamdaki durum, tablo zaten Orta Doğu'da malumunuz. Demokrasi endekslerini incelediğimizde Orta Doğu dünyanın demokratik anlamda en geri kalmış ülkelerinin başında geliyor. Ve ülkenin büyük bir kısmı otoriter, antidemokratik yönetimler tarafından idare ediliyorlar. Ve halkın da buna karşı tabii ki baktığınız zaman dünyayı çünkü artık izliyorlar, takip ediyorlar. Farklı hayatlar, farklı yaşam standartları ve farklı yönetim yapıları görüyorlar. Ve buna karşılık neden biz bu kadar baskı rejimleri altında yaşıyoruz şeklinde daha demokratik bir hayat talebiyle. Çünkü Orta Doğu'daki rejimlere baktığınızda yapılanlar göstermelik seçimler ve yıllardan beri değişmeyen 30-40 yıllardan beri süre gelen iktidarlar ve bu çerçevede de yine aynı şekilde sivil toplumun ya da sosyal hakların hiçbir şekilde yeşermediği bir toplumsal dinamikten söz edebiliriz. Üçüncü başlığa gelirsek sosyal yapıyı biraz kısaca sosyal yapıdan bahsetmek gerekiyor. Burada neyi kastediyorum? Burada etnik ve mezhepsel ayrışmaların hepsinde olmasa bile örneğin Mısır daha homojen bir yapı sergiliyor. Nüfusun büyük bir kısmı Sünni Araplardan oluşuyor. Ama diğer taraftan Suriye özelinde konuşmak gerekirse mesela ayrışmaların had safhada olduğunu görüyoruz. İşte iktidarda Nusayrilerin
azınlık grupların iktidarda olduğu yapıları
aynen
görüyoruz.
Öyle. İşte Nusayriler azınlığı oluşturuyorlar. Toplumun büyük bir kısmı Sünni Araplardan oluşuyor. Ancak yönetim Nusayrilerin elinde ve diğer etnik
değişmiyor.
Bir diğer etnik ve mezhepsel yapıların dışlanmasından bahsediyoruz. En önemlisi belki burada en kilit kavram bölgede ulus devletin yeşermemiş olmasından dolayı. Örneğin bir Suriyelilik gibi bir kimlikten ziyade insanlara sorulduğunda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz dediğinde hep alt kimliklerle kendilerini
ya
tanımladıklarını
ya da
görüyoruz. İşte bunların hepsi bir ulus devlet olamamanın getirdiği tabii ki sonuçlar. Bunun yayılmasındaki yani bu faktörler hep vardı. Bu bahsettiğim üç başlık altında topladığım nedenler Orta Doğu'da zaten vardı. Neden bu 2010 yılı sonunda oldu? Çünkü burada şunu ifade etmem lazım. Bölgeyi derinden inceleyen analistlerin, akademisyenlerin de beklediği bir şey değildi. Sürpriz bir olgu olarak tanımlanabilir bu Arap ayaklanmaları. Büyük ölçüde Batı'yı da aslında şaşırttı. Çünkü Batı'nın Orta Doğu'ya yönelik algısı halkın bu yönde tek başına halk hareketiyle bölgede böyle bir dinamizmin gelebileceğini, böyle bir talebin, böyle bir yoğun bir muhalefetin yeşerebileceğini düşünmüyorlardı.
Sivil toplumdan böylesi bir tepkinin meydana taşabileceği.
Aynen öyle.
Düşünülmedi ve bu nedenle de çok umut vaat etti başlangıçta.
Çok umut vaat etti. O yüzden zaten dediğimiz gibi bahar gibi yeşermek, işte doğanın yeniden uyanışı evet. gibi bir kavram atfedildi. Çünkü mesela Bernard Lewis'in bu konuda bazı makaleleri vardır. Şunu söyler, İslam, Müslüman toplumlarda bir devrimin olmayacağını, halk ayaklanmalarının olmayacağını öngörür. Bunların hepsi çökmüş oldu. Tüm argümanlar çökmüş oldu bu noktada. Ve böyle bir şey yeşermiş oldu ama burada yayılmasında tabii şu faktörü söylemek lazım. Sosyal medya tabii ki burada 2010 yılı sonunda Tunus'la başlayıp Mısır'a ve diğer ülkelere yayılmasında büyük etkin bir etken oldu.
Aslında bu da tartışılıyor Sayın Orhan. Yani sosyal medyayı kullanan kesimlerin Orta Doğu toplumlarında çok küçük bir bölüm olduğu, eğitimli, liberal düşünceli, ortanın ve ortanın üst grubunda, gelir grubundaki kişiler tarafından sosyal medyanın kullanıldığı ama hareketin halkın çok geniş tabanına yayıldığı ve bu nedenle sosyal medyanın etkisinin abartılmaması gerektiğini, televizyonun halen çok izlenen bir yayın organı olduğu konusunda da görüşler var. Sizin görüşünüz halen sosyal medya mı etkin oldu bu yaygınlaşmada?
Dediğiniz gibi çok halk tabanına yayılan bir devrim yapısını, ayaklanma yapısını görüyoruz ama her devrimin, her ayaklanmanın öncü grupları vardır ve bu genelde de orta sınıftır. Avrupa'da da böyle olmuştur ve bu orta sınıf olarak her ne kadar Orta Doğu'da çok güçlü ve geniş bir tabanı olmasa da orta sınıf bunun yaygınlaştırılmasında ve duyulmasında ben etkili olduğunu ve bu noktada da sosyal medyanın rolünü, tamam belki abartmak çok fazla, anlam atfetmek belki manalı değil ama kesinlikle etkisi olduğunu
fikir
düşünüyorum.
Fikir ateşliğinin belki onlar olduğunu söylemek daha doğru olacak gibi. Mısır'da blog yazarlarının genellikle bu sözünü ettiğimiz kesimlerden çıktığını ve Mısır hareketinde önemli bir öncü rolü üstlendiğini söyleyebiliyoruz. Bugünden bakarak o günü değerlendirdiğimizde çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Evet.
Bölgeye baktığımızda 20 ülkeden 15'i otoriter rejimlerle, 3'ü Irak, Lübnan, Filistin, Melez diyebileceğimiz rejimlerle ve sadece ikisinde de İsrail ve Tunus'ta da kusurlu olmakla beraber demokrasiyle yönetildiğini görüyoruz bu ülkelerin. Arap Baharı ile gelen talepleri siz çok güzel özetlediniz. Aslında doğrudan talepler uzun yıllardır aynı iktidarların devam ettiği seküler rejimlerde ve monarşilerde görüldü. Ancak monarşiler, kraliyet aileleri bu fırtınayı çok kolay atlattılar. Yemen'i bunun dışında tutmak gerekiyor belki. Yemen'de daha önceden gelen sorunlar vardı ve Arap Baharı ile beraber biraz daha derinleşti. Bugün bir iç savaş yaşıyor. Suudi Arabistan'da müdahil olduğu bir savaş bu. Yine Ürdün ve Fas kolay atlattı bu süreci. Ancak Mısır'da bir askeri darbe yaşandı, yönetim değişti, sular durulmadı. Bugün bunu söylemek mümkün. Suriye çok kanlı bir iç savaşın içine sürüklendi. Libya'da iki hükümetli bir yapı görüyoruz. Yine bir iç savaş ve çatışma söz konusu. Tunus sadece istikrarı yakaladı, anayasasını değiştirdi ve seçimler yapıldı. Sayın Dersan Orhan, genel olarak ülkeler bazında kalkışma sonrası siyasi gelişmelerden söz edersek neler söylenebilir?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi isterseniz önce genel olarak bir monarşilerin durumundan bahsedelim. Daha sonra ayaklanmaların birebir yönetim değişikliğiyle sonuçlandığı ülkelere geçelim. Monarşilerde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç ayaklanmalar oldu. Özellikle Bahreyn'de çok şiddetli ayaklanmalar oldu. Çünkü biraz önce nedenlerini açıklarken Arap Baharı'nın sosyal, mezhepsel ve etnik ayrışmadan bahsetmiştim. Bu Bahreyn'de de çoğunluğu, nüfusun çoğunluğunu Şiiler oluşturuyor. Ancak yönetim Sünni bir ailenin elinde. Ve burada Suudi Arabistan'da desteğiyle buradaki genel olarak monarşilerdeki isyanlar bastırıldı. Hangi yolla bastırıldı? Şiddet kullanıldı ve en önemlisi ekonomi bir araç olarak kullanıldı buradaki isyanları bastırmada. Çünkü halkı ekonomik teşvikler yoluyla, yani bir takım ekonomik teşvikler vererek siyasi reform taleplerini ötelemek suretiyle.
Katar'da ücretlerin arttırıldığını görüyoruz hemen.
İstihdam yaratılması örneğin. İşte havuç sopa metodu dediğimiz yöntemle bu tip talepler engellenmiş oldu. Monarşiler tabii şundan büyük ölçüde korkuyorlar. Özellikle Körfez monarşileri, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri. Orada bir, o bölgede Sünni hegemonyasına dayalı bir siyasi yapı var. Ve burada bölgesel düzenin değişmesi, buradaki Şii unsurların ön plana çıkması ve İran kontrol altına girmelerinden korkuyorlar. Buradaki bölgesel düzenin değişmesine ilişkin kaygıları var. Ama dediğiniz gibi sizin de büyük ölçüde Yemen hariç monarşilerdeki şey bastırıldı. Şu an siyasi reform taleplerini pek gözlemlemiyoruz.
Suudi Arabistan'da aslında Şii azınlık az ama Şii azının yaşadığı bölgenin petrol çıkan bölge olması nedeniyle bir önem arz ettiğinde belirtmek
lazım. Diğer taraftan devrimi birebir yaşamış ve yönetim değişikliğine görmüş ülkelerden Mısır'ı ortaya koymak gerekirse, Mısır'da biliyorsunuz devrimden darbeye doğru seyreden süreçle Arap Baharı'nın en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Mısır'ın seçimlerle iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı Mursi askeri bir darbeyle devrildi ve orada askeri bir yönetim oluştu ve halk sandığa gitti bu darbe sonrasında ve Sisi cumhurbaşkanı oldu. Şu an asker kökenli birisi ve bu süreçte tüm muhalifler siyaset sahnesinden silindiler, Müslüman kardeşler iktidardan uzaklaştırıldı, bastırıldı, sindirildi bu durum ve bu noktada Batı'nın tabii tavrı çok eleştirildi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'daki darbeyi askeri bir darbe olarak tanımlamaması pek çok çevre tarafından eleştirildi. Şu anda rejim muhalifleri çok büyük bir baskıyla karşı karşıya Mısır'da, çünkü askeri bir yönetim var ve ekonomik anlamda da baktığınızda, çünkü halk neden sokaklara inmişti? En büyük talep, birinci talep ekonomiydi. İkinci talep siyasetti. Belki bunlar tabii ki yer değiştirebilir hangisinde öncelikli olduğu ama şu an Mısır ekonomisi özellikle de turizm gelirlerinin bu istikrarsız ortamdan dolayı sıfırlanmasıyla birlikte dışa bağımlı bir ekonomi haline geldi ve büyük ölçüde de Suudi Arabistan'a bağımlı bir durumda. Suriye'deki durum malumunuz, hep konuşuluyor zaten. Evet. İsterseniz oradaki detaylara girmeyelim. Bir iç savaş ve bir vekalet savaşı, uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir vekalet savaşı orada yaşanıyor. Tunus'tan belki biraz olumlu bir örnek olarak, en fazla umut veren bir örnek olarak bahsedebiliriz. Arap Baharı'nın en başarılı örneği. Neden Tunus'taki devrim başarılı oldu? Çünkü ordu siyasetin içinde çok fazla değildi. Mesela Mısır örneğiyle kıyasladığımızda iktidar devrildikten sonra bir askeri konsey oluşturulmadı. Tamamen sivil bir konsey oluşturuldu. Ve Nahda yönetimi, yani rejim devrildikten sonra seçimlerde galip olan Müslüman kardeşlerin bir kolu olan Nahda yönetimi, Mısır'dakinin aksine, Mursi rejiminin aksine iktidarı tek başına ele almadı. İktidarı paylaşmayı tercih etti. Bu da olumlu etkilerden birisi oldu.
Aslında uzlaşmanın Tunus'ta egemen olduğunu söylemek belki bugüne geliş konusunda kesinlikle, açıklayıcı
kesinlikle.
Olacak.
Yani iktidarın koalisyonlar şeklinde yürütülmesi ve bir grubun bunu domine etmeye çalışmaması ve dış müdahaleye maruz kalmaması Tunus'un Mısır kadar başarılı olmasındaki en önemli bir neden oldu ve şu anda iki seçim yaşadılar Tunus'ta ve tekrar protestolar aslında yaşanıyor. Tunus'ta da taşlar yerine oturmuş değil. Ancak bu bir süreçtir sonuçta olarak ve kısa sürede demokrasinin yerleşmesini zaten bekleyemeyiz. Çok Tunus'ta
terör
da sıkıntılar,
eylemleri
terör
var.
Eylemleri var. Hatta şöyle yorumlar yapılıyor. Tekrar Arap Baharı'nın başladığı günlere geri dönüldü, protestolar var. Çünkü umutlar çok fazlaydı tabii ki devrime ilişkin. Bunlar şu anda gerçekleşebilmiyor. Özellikle ekonomik anlamda Tunus'un çok iyi bir pozisyonda olduğunu söyleyemeyiz ama eğer bu demokrasi serüvenini bir süreç olarak algılarsak, ki hep böyle olmuştur. Avrupa içinde demokrasinin yerleşmesi kolay olmamıştır, kanlı olmuştur. Bunu bir süreç olarak değerlendirirsek Tunus da bu sürecin düşe kalka bir şekilde içerisinde ve dediğimiz gibi diğer bu özelliğiyle Orta Doğu'daki devrimi yaşayan ülkelerden farklı bir nokta içerisinde duruyor.
Evet, aslında diğer ülkeleri de belki neden bu ülkelere demokrasi gelmiyor sorusu içerisinde değinebileceğiz. Evet. Ekonomiyle ilişkilendirdiniz. Ekonomik talepler ve siyasi talepler iç içe geçmişti. Arap Baharı ya da Arap Kalkışması sonrası yapısal anlamda ekonomide de iyileşme görülmediği için aslında hoşnutsuzluğun devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Politik reformları soracaktım ama geçiyorum onu. Ve Arap Baharı ya da Arap Kalkışması'nın halen devam ettiğini söylemek mümkün mü? Tunus örneğinde devam ediyor gibi bir sonuç çıktı. Ve bu ülkelere, kalkışmanın yaşandığı bu ülkelere neden demokrasi gelmiyor?
Bu tabii ki Orta Doğu için çok tartışılan bir durum, sizin bu sorunuz. Demokrasi eksikliğinin nedenleri, çok farklı yaklaşımlar var. Ekonomik, siyasi, sosyolojik yaklaşımlar var. Bunu böyle çok kısa bir sürede özetleyebilmek belki çok mümkün değil. Ama genel olarak söylemek gerekirse Arap Baharı devam ediyor mu? Şöyle yorumlar oluştu. Özellikle Libya ve Suriye'de kanlı çatışmaların yaşanması. Libya'da şu an siz de konuşmanızda başında söylediniz, iki başlı bir yönetim var. Tekrar evet. Dış müdahale tartışılıyor. Suriye ise zaten malumunuz. Yani ortadaki kriz, dediğimiz gibi uluslararası güçlerinde dahil olmasıyla son derece büyük bir vahim bir tablo var. Ve bunu görünce de Arap Baharı devam ediyor demek çok kolay değil. Belki bir tek dediğiniz gibi Tunus örneğinde bir süreç, bir serüven olarak değerlendirirsek Tunus bunu yaşıyor. Şu an tecrübe ediyor ama onun dışında bölgeye baktığımızda Arap Baharı'nın devam ettiğini söylemek çok mümkün değil. Hatta bu literatürde şu tip tartışmalara neden oluyor. Bahar kışa mı döndü şeklinde. Daha da bölgenin geriye gittiğine yönelik, özellikle dediğim gibi Libya ve Suriye örneğinden yola çıkarak eski dönemlerini mumla belki de aratacak dönemlere döndüğüne ilişkin yorumlar, analizlerde yapılıyor. Neden bölgeye demokrasi gelmiyor? Demokrasi dediğimiz gibi bir kültür. Bölgenin büyük bir şeyi var. Bölünmüşlüğü söz konusu. Yani zaten Orta Doğu'nun siyasi tarihine baktığımızda bölgenin nasıl oluştuğuna, yapay devletlerin burada nasıl inşa edildiğine kadar bunun inmemiz gerekiyor. Bölgede demokrasinin neden gelişmediğini tartışmak adına. ve yıllarca bastırılmış otoriter baskıcı rejimler tarafından sivil toplumun gelişmesinin engellendiği, muhalefetin engellendiği bir coğrafyada demokrasi kültürünün bir anda gelmesini beklemek hiç kolay değil. Çünkü mesela Mısır ve Tunus'ta sivil topluma ilişkin bazı şeyler devrim öncesi dönemde, Arap Baharı öncesi dönemde ufak tefek şeyler vardı. Ancak bunlar çok fazla yaygınlaşamıyordu. Şimdi demokrasinin gelişebilmesi için bir ülkede sivil toplumun, kadının, sanıyorum biraz sonra bu konuya da değineceksiniz. Bunların büyük bir rol oynaması gerekir her şeyden önce. Bu kültür zaten mümkün değil. Diğer taraftan dış müdahaleler.
Aslında sözünüzü kesiyorum. Mısır'a baktığımızda 2011 öncesi küçük küçük hareketler görüyoruz. Az evvel de söylemiştim sendikalaşma ve eylemler konusunda. Yine Tunus'ta da var benzeri hareketler. Ancak çok büyük bir baskıcı güç de var. Mısır'da ordunun sayısı yüksek, polis gücünün sayısı yüksek ve bütçeden çok büyük bir pay alıyor. Bu ülkelerde bu tür kalkışmaların ya da bu tür eylemlerin önünü kesecek bir devlet otoritesi, devlet gücünün de kullanıldığını görüyoruz. Baskı var ve acımasızca bastırılan hareketler söz konusu. 2011 sonrası The Economist Intelligence Unit'in yaptığı bir araştırma var. Bu raporda Arap Baharı'nın Arap toplumlarında demokrasiye dönüşme olasılığı %20 olarak belirtilmiş. Sizin konuşmalarınızdan bu %20'nin de yüksek bir oran olduğunu çıkarıyorum.
2011 yılında yayınlanmış bir rapor olduğu için herhalde %20 olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamanki hava ortam çok daha olumlu ve iyimserdi. Bu durum belli ülkelerde bu derece kötü bir tabloya dönüşmemişti. Ama şu an herhalde böyle bir araştırma yapılsa bu oranın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ama yani yanlış anlaşılmasın. Yani şu anki tablo itibariyle değerlendirdiğimizde Bahar'ın devam ettiğini söylemek zor. Ama bunlar hep bir süreçtir. Daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye mesela bugün Orta Doğu ülkelerine bir rol model olarak sunulan bir ülke Orta Doğu'da. Ama Türkiye'deki şeye bakalım, siyasi tarihe bakalım. Tanzimat döneminden başlayan süreçler, askeri darbeler. Yani demokrasi bugün Arap Baharı 2010 sonunda başlamış. 5 yıl olmuş. 5 yılda burada böyle her şeyin güllük gülistanlık olup demokrasinin yerleşmesini tüm top kurumlarıyla beklemek zaten gerçekçi bir çaba değil. Kaldı ki Orta Doğu gibi sürekli olarak kaosa açık, çatışmanın hiç eksik olmadığı bir coğrafyada bunun kısa sürede gelmesini beklemek zaten mümkün değil. Bölge dönüşüyor, bunu söyleyebiliriz. Bölgede yeniden aynen Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgenin haritalar bazında yeniden şekillendiği gibi şu an yeniden bir dönüşüm süreci var. Ve muhtemelen burada belki çok kısa vadede değil ama daha uzun vadede yeniden bir bölge ülkelerinin yeniden bir konsolidasyon sürecine şahit olacağız. Ama bu bölgedeki ülkelerin bütünlükleriyle, üniter devlet olarak çıkmalarıyla ve ulus devlet yani batıdaki anlamıyla ulus devlet kavramında bütünleşmeleriyle mi olacak? Yoksa self-determinasyon ilkesiyle buradaki azınlıkların daha bireysel taleplerinin ön plana çıkıp bölgede ayrışmaların ve bölünmelerin yaşanmasıyla mı olacak? Bunu göreceğiz ama şu an bir yeniden bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduğunu söylemek mümkün.
Evet, aslında küreselleşmeyle beraber dünyanın küçülmesi Orta Doğu'da halkların diğer bölgelerden haberdar olmasını da kolaylaştırdı. Başlayan hareket yoksulluk ve yoksunluk temeli üzerinde başlayan hem siyasi hem ekonomik anlamda başlayan harekette durmayacak gibi görünüyor. Çünkü halkların talebi hep güncel olarak kalacak. Geriye gitmesi mümkün değil ancak konjonktürün neler gösterebileceğini, kısa vadede neler gösterebileceğini kestirmek zor gibi görünüyor. Programın başında ayaklanmada aktif olarak mücadele eden kadınların bugünkü konumunu değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor İrem Aşkar Karakır telefon hattımızda. Merhaba Sayın Aşkar Karakır.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Ayaklanmada bireysel özgürlükleri ve siyasal hakları için mücadele eden kadınların bugünkü konumuna ilişkin değerlendirmelerinizi sizden alalım.
Tabii. Arap Baharı sürecinde önemli rol oynayan Arap kadınları otoriter rejimlere karşı gerçekleşen protestolara büyük sayılarda katılım göstererek reformların demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik getireceğine ve yine kendilerine ilişkin hakları genişleteceğine inanmışlardır. Örneğin Mısır'da binlerce kadın özgürlük ve sosyal adalet için sloganlar atarak Tahrir Meydanı'na gitmişlerdir. Mısırlı kadınlar bu katılım sayesinde aynı zamanda geleneklere ve tabulara karşı da baş kaldırmışlardır. Mısır modern tarihinde ilk defa kadınlar bir siyasi platformda erkeklerle eşit olarak görülmüştür. Yine Tunus'ta da, Tunus'a bakacak olursak, kadın aktivistler, gazeteciler ve öğrenciler Bin Ali protesto için Bourguiba Caddesi'nde Git Artık pankartları taşımışlardır. Libya ve Yemen'e bakacak olursak kadınlar kamusal alanda ciddi bir ayrıma tabi olmalarına rağmen çeşitli yürüyüşlere hem gösterici hem de örgütleyici olarak katılmayı başarmışlardır. Ancak rejim değişikliklerinin ardından kadınlar siyasi geçiş sürecinden dışlanmış ve hatta otoriter liderlerin yönetimi sırasında sahip oldukları hakları dahi kaybetmişlerdir. Örneğin Libya'da İslamcıların muhalefetiyle karşılaşan Milli Geçiş Konseyi, kadınlara normalde ayırmış olduğu %10'luk kotayı bırakmaya zorlanırken, Mısır'da yine 1979'dan beri yürürlükte olan seçimlerde kadın milletvekili adayları için ayrılan kota kaldırılmıştır. Yemen'de kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmasında belirgin bir azalma olmuştur. Yine Tunus'a bakacak olursak, Tunus'ta rejim değişikliği sonrasında İslamcı Ennahda Partisi'nin koalisyonun büyük ortağı olarak iktidara gelmesiyle kadınlar toplumdaki rollerinin tamamlayıcı mı yoksa eşit mi olduğu konusundaki tartışmalara maruz kalmışlardır. Ayrıca çeşitli Arap ülkelerine bakacak olursak kadınlar çeşitli baskıcı politikalar ve şiddetin çeşitli şekilleriyle karşılaşmışlardır. Beklentilerin aksine Arap dünyasında kadın haklarındaki gerilemeyi biz üç ayrı şekilde açıklama getirebiliriz. Kültürel açıdan açıklamaya çalışırsak rejim değişiklikleri sonrasında bu toplumlardaki ataerkil yapıda bir değişiklik olmamıştır. Arap toplumlarındaki ataerkil sistemden etkilenen hiyerarşik sosyal ilişkiler, kadınların sosyal kimliklerinin baba veya eş olmak üzere bir erkeğe duyulan bağımlılık ile tanımlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca tüm bu ülkelerde otoriter rejimlerin devrilmesi sonucu kurulan yeni rejimlerde İslamcı partilerin yönetime gelmesi, örneğin Mısır'da Müslüman Kardeşlerin, Tunus'ta Ennahda'nın, Yemen'de ve Libya'da da geçiş hükümetlerinde İslamcıların etkilerinin artmasıyla kadın haklarına yine muhafazakar bir bakış açısı getirilmiştir. Bu nedenle Arap ülkelerinde kadının siyasi temsili çok sınırlı kalmış ve yine temel haklarında ilerleme görülmemiştir. Bu konuya yapısal bir açıklama da getirebiliriz. Yapısal açıklama olarak kastettiğim geçiş sürecindeki yeni anayasaların oluşturulması. Bu anayasalarda da kadınlara ilişkin belirgin haklar verilmemiştir. Hatta otoriter dönemdeki anayasalarla yeni anayasaları karşılaştıracak olursak, kadın haklarının yorumlanması açısından otoriter rejimler sırasında şeriatın yorumlanmasına daha esnek yaklaşılırken, muhafazakarlar tarafından yönetilen geçiş süreci hükümetlerinde daha katı bir tutum alınmıştır. Son olarak konuya rasyonel seçim yaklaşımı ile bir açıklama getirmeye çalışacak olursak, Arap ülkelerinde rejim değişiklikleri sonrasında çok çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. Bunlar iç savaş, güvenlik problemleri, ekonomik krizler, istikrarsızlık ve böyle bu tarz istikrarsızlığın devam ettiği konjonktürlerde kadın hakları gibi konulara sıra gelmesi biraz zor olmuştur. Bu şekilde de bir açıklama getirebiliriz.
Teşekkür ederiz Sayın İrem Aşkar Karakır.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sizin ayaklanma sonrası kadınların konumuna ilişkin eklemek istedikleriniz var mı Duygu Ersen Orhan?
Sayın Aşkar Karakır'ın da gayet özet bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyduğu gibi bu ayaklanma sürecinde kadınlar aktif rol oynamış ve kadınların pozisyonuna ilişkin büyük bir bununla ilgili umut doğmuştur. Ancak sonraki duruma baktığımızda kadınların pozisyonunda, durumunda çok ciddi bir iyileşme olmadığını ve genel olarak Arap Baharı ile ilgili diğer konularda olduğu gibi bu konuda da beklentilerin maalesef karşılanmadığını düşünüyorum. Ancak toplumsal bir değişim ve dönüşüm Orta Doğu'da gerçekleşecekse demokratikleşme adına burada kadının şüphesiz ki rolü büyük olacaktır ve olmalıdır.
Evet, mübarek döneminde İnsan Hakları Örgütü'nün Mısır'da kadının konumuna ilişkin yaptığı araştırmalar, hazırlamış olduğu raporlarda tacizin çok önde olduğunu görüyoruz. Ancak eylemler başladığında meydanlarda kadınların son derece rahat ettiğini, taciz olaylarının azaldığını da söylemek mümkün. Daha sonra darbeyle beraber eylemlerin gündeme yeniden gelmesi ve meydanların farklı meydanlarda farklı kitlelerin olmasıyla hükümet yanlılarının ya da darbe yanlılarının kadınlara tacize bulunduklarına ilişkin de röportajlar, yine Avrupa'da yayınlanmış raporları da raporlara da rastlıyoruz. Demek ki aynı talepler üzerinde bir araya gelindiğinde aslında eşit platformda ya da aynı platformda daha rahat edebilecek kadınlar. Aynı taleplerle yola çıkıyorlar çünkü. Aynı demokrasi talepleriyle, aynı refah talepleriyle onlar da yola çıkıyorlar. Evet, isterseniz bölgesel denklemde neler değişti Arap Baharı'ndan sonra zaman zaman kısaca değindik. Ancak kalkışmaların arkasından terörün, DAEŞ'in öne geldiğini, öne çıktığını, mezhepler arası çatışmaların yoğunluk kazandığını, ilişkilerin bu şekilde tanımlandığını söylemek mümkün. Dışarıdan doğrudan denkleme katılan bir Rusya var. Bölgede neler değişti? Son değerlendirmelerinizi alalım.
İfade ettiğiniz gibi bölgesel ve uluslararası anlamda pek çok yeni dinamik Orta Doğu'da ortaya çıktı. Bölgesel anlamda zaten mevcut olan mezhep ayrışmaları daha da körüklendi. İttifak ilişkileri değişti ve uluslararası anlamda da bölgede büyük ölçüde hakim olan Soğuk Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül sonrası daha da etkinliğini Irak'a işgal ederek arttıran Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Rusya tekrardan Soğuk Savaş öncesi dönemlerde olduğu gibi önemli bir aktör olarak yerini aldı.
Teşekkür ediyorum Sayın Duygu Dersen Orhan.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, bu programda Arap Baharı sonrası demokratikleşmeyi yardımcı doçent doktor Duygu Dersen Orhan'la değerlendirdik. Ayaklanmada kadınların konumu ve bugünkü durumunu yardımcı doçent doktor İrem Aşkar Karakır değerlendirdi. Süremiz de doldu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bir hafta sonra da Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Burak Hararoğlu, her zaman huzurlu olmanızı dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.